Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bugün kişilik bozukluklarını konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta şarkı sözlerini incelemiştik. Şarkı sözlerini incelerken bazı şarkı sözlerinde Pınar bir takım kişilik bozukluklarına atıfta bulunmuştu. Ama ben pek çoğunun aslında bilmiyordum. O yüzden o zaman da konuşmuştuk zaten. Kişilik bozuklukları üzerine ayrı bir bölüm yapalım istemiştik. Ve bugün o gün. Ama konumuza geçmeden önce Pınar'dan bir uyarı alacağız. Pınar'cığım sendeyiz.
Evet, bu uyarıyı yapmak lazım çünkü şimdi burada anlatacaklarımızdan, konuşacaklarımızdan yola çıkarak lütfen kendinize herhangi bir tanı koymayın ve etrafınızdaki insanlara da koymayın, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza. Sadece bir farkındalık yaratmak, hangi kişilik bozukluklarında hangi belirgin özellikler var, bunları değerlendirmek için yaptığımız bir sohbet olacak. Tanı koyma işi bir ekip tarafından daha bütüncül değerlendirmeler üzerine, yapılan bir takım testler üzerine konulabilen bir şey, kişilik bozukluğu tanısı. O yüzden sizden ricamız, bilinçli bir dinleyici kitlemizin de olduğunu bildiğimiz için bunu sadece bilgilenme ve farkındalık kazanma amacıyla dinliyor olmanız.
Harika bir uyarıydı. Şimdi ben ilk soruma geçeceğim hemen. Bu biraz cahil cesaretiyle hazırlanmış bir soru. Dalga geçmezsen sevinirim Pınar.
Peki, geçmemeye çalışacağım. Tutuyorum kendimi.
Birinin kişiliği toplum genelinden birazcık farklı diye neden bunu bozukluk olarak değerlendiriyoruz?
Ha, güzel bir soru aslında. Çünkü bizim psikoloji derslerinde, hatta psikopatoloji derslerinde en çok değindiğimiz sorulardan bir tanesi buydu. Özellikle böyle hani DSM diye bir tanı kitabı var bizim işte ruh sağlığı uzmanlarının kullandığı. Bu kitapla haşır neşir olmaya başladığımızda hani buradaki kriterleri nasıl değerlendireceğiz, buradaki kriterlere göre insanları nasıl etiketleyeceğiz, tanı koyacağız gibi böyle konuşmalar geçtiğinde derslerde bize hocalarımızın söylediği şuydu. Eğer bir kişi kendiyle ilgili şikayetler yaşıyorsa, kendi hayatından memnuniyetsizlikleri varsa, yaşadığı topluma uyum sağlamakta zorlanıyorsa, yaşadığı toplumun normlarının dışına çıktıysa, yani hem kendisi hem de diğerleri acı çekiyorsa bir şekilde ilişkinin içerisinde ya da günlük hayatın içindeki işlevselliği açısından zorlanma yaşıyorsa insanlar, orada bir bozukluk vardır diyebiliriz ve bunu tedavi etmek için de nelere başvurmamız gerektiğini düşünebiliriz demişlerdi.
Peki kişilik bozukluğu olan herkes bu durumdan rahatsız olur mu ya da çevresine rahatsızlık verir mi?
Kendi rahatsız olmuyorsa çevresi rahatsız oluyor. Çevresi rahatsız olmuyorsa kendi rahatsız oluyor. İkisi de değilse zaten bize gelmiyor. O yüzden bizim açımızdan sorun yok. Biz onları görmüyoruz.
Anladım. Peki kişilik bozuklukları neden oluyor?
Kişilik bozuklukları ile ilgili yapılan araştırmalar öncesinde daha çok yetiştirilme faktörlerine dikkat çekiyorken daha çok son dönemlerde hem genetik özellikler hem de yetiştirilme özellikleri, aile içerisindeki işte tutumlar, ebeveynlik stilleri ya da sonrasında eğitim sisteminin içerisinde öğretmen, sınıf arkadaşları gibi faktörlerin etkisi üzerine böyle %50 %50 gibi duruyor.
Sonradan sınıf arkadaşları dahi böyle bir şeye sebep olabiliyor yani.
Tabii, yani eğitim sistemin içerisinde biliyorsun nasıl öğretmenlerle karşılaştık. Yani sınıf arkadaşları da yine aynı şekilde akran zorbalığı ve bunun kronik bir şekilde, sistematik bir şekilde yapıldığını düşün. Ne kadar yaralayıcı olur. Ve önemli olan zaten bir olayın büyük olmasından ziyade uzun süreye yayılmış olması. Uzun süreye yayılan kronik şeyler bizim kişiliğimizin yapılanmasında daha büyük etkiler etki sahibi oluyorlar.
Anladım. Delirttiniz beni. Çağrısı şey değil, yanlış değil o zaman.
Aynen, adamı hasta ediyorlar çünkü.
Peki birden fazla kişilik bozukluğu olabiliyor mu bir kişide?
Oluyor. Kesinlikle olabiliyor. O yüzden işte onlara komorbid deniyor. Birlikte seyreden deniyor. Komorbid olduğunda işte hangisi var, hangileri var daha doğrusu onları tespit ediyoruz. Bazen bazıları daha belirgin olabiliyor, diğerleri ikinci planda kalmış olabiliyor. Onları tespit ediyoruz.
Peki o zaman daha zor oluyordur değil mi teşhisi? İki tane yani birden fazla olduğu zaman.
Yani evet, iç içe geçmiş olabiliyor. O yüzden fark edilemeyebiliyor. Mesela en çok karıştırılan şeylerden biri de iki uçlu duygu durum bozukluğu denilen, işte bipolar depresyon. Bu bir kişilik bozukluğu değildir, bir depresyon türü. Bipolar depresyonla borderline kişilik bozukluğu karıştırılabiliyor mesela. Bana gelen birçok danışanımdan daha önce borderline şey pardon, daha önce bipolar depresyon tanısı almış olanlar oluyor. Ama ben onları değerlendirdiğimde borderline kişilik yapılanması özelliklerini daha net bir biçimde görüyorum. İkisi de olabilir bu arada. Ama eğer bir kişilik bozukluğu varsa mutlaka bunun teşhisinin de konulması çok önemli tedavi açısından. Çünkü hastaya psiko eğitim veriyoruz. Kendi durumuyla ilgili bilgileri veriyoruz ve hangi durumlarda hangi reaksiyonları gösterme ihtimali var, bunları öğretiyoruz ve kendi duygularını kontrol edebilmesi, davranışlarını yönetebilmesi adına da bir takım seanslar yapıyoruz.
Peki kişilik bozukluklarını kesin çizgilerle ayırmak mümkün mü? Yani şimdi birisi şöyle davranıyor, kesin şöyle bir kişilik bozukluğu vardır diyebilir misin? Yoksa bazen kişilik bozukluğu gibi görülen davranışlar bir başka şeyden kaynaklanıyor olabilir mi?
Kişilik bozukluğu tanısı koymak için zaten şey önemli. Ne kadar uzun süredir bu insanın davranış kalıbı haline gelmiş ve bu insanın hayatında hangi tür ilişkilerini etkiliyor? Hem romantik ilişkilerini, hem iş ilişkilerini, hem arkadaşlık ilişkilerini etkiliyorsa, o zaman daha geniş bir alana yayıldığı için daha çok bir kişilik parçası gibi. Bir de hani ne kadar zamandır var olduğu da önemli. Ama dönemsel olarak ortaya çıkmış ve sadece bir ilişkisinde kendini gösteren bir durumsa, orada başka faktörler de aranabilir.
Bizden kaçmaz diyorsun.
Evet, sorgulamak lazım iyice. Bu yüzden önemli Kevser, iyi bir eğitim almış bir ruh sağlığı uzmanıyla çalışmak. Çünkü spiritüel koçların ya da ne bileyim işte nefes terapistlerinin, şu terapistlerinin, bu terapistlerinin böyle bir eğitimi yok. Ve kişide bir kişilik bozukluğu varsa bunu teşhis etme becerileri zaten yok. Ve doğru yönlendirme ihtimalleri de yok dolayısıyla. Ve o çalışmalarda bu bozuklukların semptomları, belli davranış kalıpları tetiklenebilir ve insanlar fayda görmekten ziyade daha da zarar görebilirler. O yüzden doğru insanlara gitmek her zaman çok kritik.
Çok güzel bir noktaya değindin. Burada benim dikkatimi çeken bir şey de şu. Bu tip uzmanlara gidip atıyorum çok fayda gördüğünü söyleyen insanlar bunları ortamlarda söyleyebiliyor ya da sosyal medyada söyleyebiliyorlar. Ama ben bugüne kadar çok nadir gördüm. Ben şöyle bir uzmana gittim, benim de psikolojimi mahvetti, ondan sonra gittim tedavi oldum diyen çok az kişi oluyor. İnsanlar bu tür kötü tecrübelerini paylaşmıyorlar. Paylaşsalar aslında bilinç artar diye düşünüyorum.
Evet, paylaşmıyorlar ama bize gelip anlatıyorlar. Yani şöyle bir yöntem uygulandı ve böyle negatif sonuçları oldu benim üzerimde ve bu durumdan çıkamıyorum şu an. Lütfen bana yardım edin diye bize başvuranlar oluyor.
Bu arada aynı şey aslında alternatif tıp için de geçerli. Atıyorum X otunu içtim, böbrek taşım düştü diyen pek çok kişi görebilirsin. Ama X otunu içtim böbrek taşı yerine işte atıyorum karaciğerime zarar verdi diyen insanlar çıkıp da hikayelerini anlatmıyorlar ama böyle insanlar
Kesinlikle, kesinlikle. Buna da dikkat çekmiş olalım tekrar.
varlar. Evet. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Kişilik bozuklukların tam tedavisi var mı yoksa kontrol altında tutularak mı ilerleniyor?
Daha çok danışana ya da hastaya diyeyim, bu durumla nasıl başa çıkabileceğine dair psiko eğitimler veriyoruz. Bazen aileye de bu eğitimleri veriyoruz. Ailenin de nasıl davranması gerektiği, hangi durumlarda o kişinin tetiklendiği, hangi durumlarda tetiklenmediği, ne gibi reaksiyonlar gösterebileceği şeklinde aileye de psiko eğitimler veriliyor. Bu anne baba olabilir, eş olabilir. Ve zaman içerisinde kişinin kendini daha iyi regüle etmesi, yani düzenleyebilmesi, hem duygularını, hem düşüncelerini, hem davranışlarını, bunu bekliyoruz. Eğitimle de bunu destekliyoruz. Tabii ki terapiyle de bunu destekliyoruz. Zamanla iyiye gitmesini bekliyoruz. Ha, %100 iyileştim ben, artık süperim, mükemmelim Böyle bir amacımız zaten hiçbir şeyde yok. Hiçbir bozukluğu tedavi etmeye çalışırken mükemmel bir hani temiz bir iş çıkarma gibi bir şeyimiz yok. Hedefimiz yok. Gerçekçi olmayabilir bu tür hedefler.
Anladım. Şimdi aslında belki en başta konuşmamız gereken şeye geleceğim. Kişilik bozukluğu tipleri. Şimdi ben bunu düşündüm. Aklıma neler geliyor ya da neler biliyorum diye çok az şey çıkartabildim. Bazılarından da emin değilim hatta. Bir bağımlı kişilik bozukluğunu biliyorum. Obsesif kişilik bozuk yani obsesyon bir kişilik bozukluğu mu? Ondan emin değilim.
Obsesyon takıntı demek. Obsesyon herkeste olabilir, bir şeye takılıp kalabilir. Obsesif kompulsif bozukluk olabilir bazı insanlarda. Ki bu bir çeşit kaygı bozukluğu. Yani işte temizlik, titizlik hastalığı ya da düzen hastalığı diye de bilinen şey. Ama obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bambaşka bir şey. Şimdi bu DSM'den bahsettim, bizim tanı kitabımız. Tanı kitabında hastalıklar kategorize edilirken birinci eksende daha böyle duygu durum bozuklukları vardır. Yani depresyon gibi, kaygı bozuklukları gibi. Eksen 2'de ise kişilik bozuklukları vardır. Biz şu an eksen 2'deki bozukluklardan bahsediyoruz. O isim benzerliği diyelim, obsesyon takıntı demek. Obsesif kompulsif bozukluk eksen 1'den bir bozukluk türü. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ise eksen 2'den bir bozukluk türü.
Peki narsizm ya da narsistik kişilik bozukluğu da bir kişilik bozukluğu değil mi?
Aynen, narsistik
Tamam.
kişilik bozukluğu.
Onu da biliyorum. Peki asosyal kişilik bozukluğu diye bir şey var mı?
Yani olabilir çekingen kişilik bozukluğu ya da asosyal diyebiliriz.
Tamam, benim bilgilerim bitti Pınar. Şimdi senden gerçekleri öğrenelim.
Peki, belki şuna vurgu yapabiliriz. Hazır DSM'in konusu açılmışken, şimdi DSM'de bu kişilik bozukluklarını tanımlamak için ve tanı koyabilmek için belli başlı kriterler verilmiştir. Mesela işte 7 madde vermiştir. 7 maddenin 5'i varsa tanıyı koyabilirsin der. Ama bakarsın o 7 maddeye ve kişiyle konuştuğunda bu 7 maddenin 5'i vardır ama o kadar da bariz değildir yani. Vardır ama o kadar da sık göstermiyordur bunu ya da o kadar da yoğun bir biçimde göstermiyordur. Mesela üçünü çok sık gösteriyordur, ikisini daha az gösteriyordur gibi gibi böyle hani insan söz konusu olduğunda hiçbir zaman böyle sert sınırlar yok ya hiçbir yerde. O yüzden böyle biraz bulanık alanlar vardır klinikte her zaman. Her ne kadar tanı kitabında bir net şey verilse de tanım verilse de işte 7'den 5'i varsa tanıyı koy şeklinde klinikte karşına çıkan vakayı hiçbir zaman o kadar net göremezsin. Dolayısıyla bir de böyle bir ikilem var, dilema var. Yani biz bunları kategorik mi değerlendireceğiz yoksa bir spektrum gibi mi göreceğiz? Yani çok fazla, orta, işte az gibi mi bakacağız? Hani az narsist, çok narsist, orta narsist gibi mi bakacağız şeklinde bir dilema vardır. O yüzden ben bu spektrum şeklinde bakmayı daha çok seviyorum. Çünkü insan söz konusu hani net değil. Bazı kişilik bozukluklarında kişinin içgörüsü çok çok düşük oluyor. O yüzden o daha ağır bir vaka olabiliyor. Bazıları daha farkındalığı yüksek olabiliyor. Ya da bazılarında sadece böyle bir şeyini seziyorsun sadece. Bir çeşne gibi, bir maya gibi onu hissediyorsun ama net bir şey göremiyorsun. Orada da kişilik bozukluğu yerine kişilik yapılanması demeyi tercih ediyoruz.
Bir de şimdi aklıma geldi şey de çok zor değil mi? Sen bunun teşhisini hastanın sana söyledikleri doğrultusunda koyuyorsun. Yani normal diğer doktorlar gibi bir kan tahlili, işte bir idrar tahlili yapıp veriler ışığında karar veremiyorsun. Karşındaki kişi sana ne kadar açık olursa o kadar kolay teşhis koyabiliyorsun. Bir de
Aynen öyle.
onu açma kısmı var muhtemelen.
Aynen öyle. Şimdi burada da objektif testler ve projektif testler diye ikiye ayrılıyor mesele. Objektif testlerde direkt soruyu sorup ona verdiği cevabı almak esastır. Projektif testlerde de kişinin işte böyle Rorschach testi var ya hani mürekkep lekelerine bakarak yaptığı yorumları esas alarak onları o yorumları yorumlayarak tanı koyma yöntemleri vardır. Daha psikanalitik çalışanlar onları kullanırlar. Danışana projeksiyon yaptırırlar. Bilişsel davranışlı çalışmayı tercih edenler ya da çok fazla vaka görenler ve hızlı hızlı şeyleri bitirmesi gerekenler daha objektif testleri ya da değerlendirme yöntemlerini kullanırlar.
Peki kişilik bozukluklarının belli bir sayısı var mı? Yoksa işte genel olarak şunlar sayılabilir ama çok özel şeyler de var. Onlar da daha fazla gibi bir şey var mı?
Ben şimdi bir kaynak olarak kitap açtım önüme. Bu açtığım kitapta 11 tane bozukluktan bahsediyor. Daha arttırabilir miyiz bilmiyorum. Açıp DSM'e bakmak lazım. Şimdi onu da yapamayacağım. Belki başka bir bölümde.
Peki neler var önündeki kitapta? Bize biraz bahsetsene.
Tabii burada antisosyal var. Borderline var, yani sınırda kişilik bozukluğu. Histeriyonik kişilik bozukluğu var. Narsistik kişilik bozukluğu. Çekingen kişilik bozukluğu ya da işte senin dediğin asosyal diyebiliriz. Bağımlı kişilik bozukluğu. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Paranoid kişilik bozukluğu. Şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları
Son
var.
sondan bir başlayalım mı? Çünkü ben hatırlarsan geçen hafta sana şey sormuştum. Şizofreni bir kişilik bozukluğum. Ben sanırım bununla karıştırdım. Şizofreni sanki bende kişilik bozukluğu gibi kalmıştı ama sanırım bundan kaynaklanıyordu.
Olabilir. Şizotipalmiş şu an ilgini çekti.
En son söyledin ve şizofreniyi çağrıştırdı. Merak ettim açıkçası. Aldın da bir şey arama Pınar ya.
Şimdi şizotipal kişilik bozukluğu esasında çok duyunca ha bu muymuş diyeceğimiz bir şey olarak çıkacak karşımıza. Şizotipal kişilik bozukluğunda insanlar genelde bu tarz şeylere inanmaya daha yatkın oluyorlar. Ben kötü bir şey düşündüm ve o kötü şey gerçekleşti. İşte ben bunu zihnimde canlandırdım ve yarattım gibi.
Tek belirtisi bu mu? Eğer buysa bende bundan var.
Ben şimdi şey yapayım. Kişilik bozukluğu ve kişilik yapılanması iki farklı boyut düşünelim. Kişilik bozukluğunu çağrıştıran semptomları okuyayım. Bir de kişilik yapılanmasını çağrıştıran semptomları okuyayım. Beraber üstünden geçelim.
Tamamdır.
Mesela şizotipal kişilik bozukluğuna sahip kişiler başkalarına odaklı düşünceleri, kuşkucu düşünceleri ve uygunsuz ya da kısıtlı duygulanımları vardır. Kişilik yapılanmasında ise kendi duygularına ve inançlarına takılmıştır.
Yani ikisi de çok yakın gelmedi. Sadece şey yapıyorum ama işte hani kötü bir şey düşündüm ve o gerçekleştiyse kendime yoruyorum.
Devam edeyim ben. Kişilik bozukluğu tarafında aşırı toplumsal kaygıları vardır. Söz gelimi tanıdık olmayan insanların olduğu toplumsal durumlarda çok rahatsız olurlar. Kişilik yapılanması tarafında ise başkalarını yakından gözlerler ve başkalarının kendilerine nasıl davranacağına karşı özellikle duyarlıdırlar. Bozukluk tarafında davranışlarını etkileyen acayip inanışları ya da büyüsel düşünceleri vardır. Bunlar boş, batıl inanışlar, geleceği görebilme gücü, bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği ya da altıncı his olduğuna inanırlar. Başkaları
Dediğim gibi
benim
böyle bir his.
duygularımı da duyabilir, hissedebilir diyebilirler. Kişilik yapılanması tarafında ise soyut ve kurgusal düşünmeye yatkındırlar. Yani daha hafif versiyonu gördüğün gibi.
Anladım. Yok ben elendim ya.
Yine başka bir semptomu olağan dışı algısal yaşantılar olur. Bunlar yanılsamalar, gerçekten orada olmayan bir kişinin varlığını duyumsama gibi mesela. Yani ölmüş annesini sanki orada onunla birlikteymiş gibi hissediyor olma. Kişilik yapılanması tarafında ise gizemli, duyum ötesi, doğaüstü konularla ilgili olmak vardır mesela. Hani o kadar da kendini kaptırmıyorsa evet böyle bir yapısı var deriz ama kendini kaptırdıysa bu tarafa bunu bir kişilik bozukluğu olarak görebiliriz.
Anladım. Peki başka ne vardı? Unuttum diğer başlıkları. Narsistlikten bahsedebiliriz. Hep konuşuyoruz bu narsizmi de. Böyle ayrıntılı şekilde hiç konuşmadık.
Ben şeyler okuyacağım. Bir narsistik kişilik bozukluğuna sahip insanın yerleşik düşüncelerini okuyacağım. Bakalım tanıdık gelecek mi? Ben çok özel bir insanım. Bana tanıdık geliyor.
O kadar geniş mi düşüneceğiz?
Üstün biri olduğum için özel davranılmayı ve bir takım ayrıcalıklar tanınmasını hak ediyorum. Başkalarına uygulanan kurallar beni bağlamaz. Tanınmak, övülmek ve hayran olunmak çok önemlidir. Benim konumuma saygı göstermeyenlerin cezalandırılması gerekir. Diğer insanlar benim gereksinimlerimi karşılamalıdır. Başkaları benim nedenle özel biri olduğumu anlamalıdır. Şimdi bunları okudukça bana böyle son dönemde insanların biraz daha narsistik olmaya doğru itildiği ve bunun pompalandığı hissi oluşuyor. Ne dersin? Özellikle sosyal medyada ya da işte
Kesinlikle.
böyle hani Z kuşağı denilen kişilere yönelik programlarda, içeriklerde sanki bunlar biraz promote ediliyor.
Bir de sadece Z kuşağı da değil bence. Yeni bir video çıktı, belki senin de karşısına çıkmıştır. Böyle ileri yaşlı bir kadının çektiği bir video klip. Kişisel gelişimci sanıyorum bu. Bir şarkı söylüyor. Şarkının özü şey: ben çok özelim, ben en özelim. İşte dünya, yani şimdi çok da şey yapmayayım da, hani kendi dünyamın merkezi benim falan minvalinde bir şarkı. Yani bu kişisel gelişim zırvaları da sanıyorum bunu çok tetikledi.
Evet, narsistik tarafı pompalıyor olabilirler. Hani içgörü yoksa kişide, kişi oraya kendini kaptırıp gidebilir. Bir yandan da hani ben özel biriyim diye düşünmekte bir sakınca yok. Şunu da diyebiliyorsan eğer, başka özel insanlar da var. Ya da
Ama
evet, özel olduğum kadar sıradanım da. Bunları söyleyebiliyorsan okey. Ama sadece özel olduğuna körü körüne inanıp başka hiçbir şeyi kabul etmiyorsa burada sıkıntı.
genelde ama başka özel insanlar da var, ya da özel olduğum kadar genelimde söylemleri göz
Sıradanım
ardı ediliyor. Bunlar söylenmiyor. İşte ben çok özelim,
da.
ben çok önemliyim. Özelden ziyade aslında ben çok önemliyim çok öne çıkıyor.
Yani evet önemliyiz ama önemli olduğumuz kadar önemsiziz de. Yani şurada 100 sene sonra kimse ismimizi, cismimizi hiçbir şey
Yani 100 seneye kadar hatırlayacaklarsa iyi yani.
hatırlamayacak. Umuyoruz ki. Doğru. O da bir gerçek. Ya da işte seni tanıyan milyonlarca kişi mi var? Okey, milyonlarca kişi olsun ama dünyada milyarlarca insan var
Evet,
mesela.
ve yarın bir hata yaptığın zaman o milyonlarca kişi, seni çok seven milyonlarca kişi seni terk edip hatta tam karşına da geçebilirler. Ufacık bir hatana bakar yani.
Aynen ve buna da okey olabiliyorsan eğer tamam, özel olmakla övünebilirsin. Yani o dengeyi şaşmamak lazım. Bir tarafa aşırı yığıldığında bir denge bozuluyor ve o bizim istemediğimiz bir şeydir.
Bir de Z kuşağından bahsettin. O bana şeyi çağrıştırdı. Çocuklarını çok pohpohlayarak büyüten ebeveynler çağını çağrıştırdı aslında. Bence sosyal medyadan ziyade Z kuşağının bu kadar kendine önem veriyor olmasının sebeplerinden bir tanesi ebeveynleri tarafından çok pohpohlanarak yetiştirilmiş olmaları. Sen ne dersin?
Doğru olabilir. Şimdi Z kuşağının anne babaları kendi ebeveynleri tarafından çok görülmedi, çok desteklenmedi, değil mi? Bir özgüven sorunu yaşadılar. Sonra aman benim çocuğum özgüven sorunu yaşamasın diye bu sefer tam tersini, problematik başka bir şeyi kendilerine alışkanlık edindiler.
Benim Z kuşağı ile ilgili en çok duyduğum şikayet şey, özellikle iş yerinde Z kuşağıyla karşılaşan insanlardan. Mesela iş görüşmesi randevulaşıyorlar iş görüşmesi için. Görüşmeye gelmiyor ve bunun için herhangi bir özür de dilemiyor.
Çok önemli ya, onun daha önemli işleri vardır ve bu konuda anlayış gösterilmesi gerekiyordur kendisine.
Ya da bunun benzeri böyle bizim kuşak için saygısızlık olarak düşünülecek şeyler yapıyorlar, ama onlar için son derece doğal böyle şeyler.
Evet, yani empati gösteremiyor olmak bir mesele, büyük bir mesele. İlişkilerde empati önemli. Karşı tarafın ne hissettiği, ne hissedebileceği.
Peki sence Z kuşağı biraz daha büyüdüğünde, yetişkin olduklarında biraz değişirler mi, yoksa karakterlerinin bu yönü doğrultusunda bir hayat, bir yaşam tarzı mı gelir dünyaya?
Biraz öyle oluyor sanki Kevser. Hani şimdi konuşuluyor ya, herkes 1+1 evinde kedisiyle yaşıyor diye. Yani öyle. Herkes 1+1 evinde tek başına bir kedisiyle, bir robot süpürgesiyle bireysel bir hayat yaşamaya başladı. Yani ona doğru evriliyor sanki şehirler.
Pek çok kişinin de hayali bu, yapamayanların da aslında.
Aynen. Aynen.
Demek ki dünya buna doğru evrilecek gibi görünüyor.
Değişiyor, evet, ve çok sağlıklı da gelmiyor bana. Ya tabii ki şey, hani kendini iyi hissetmediğin, değersiz hissettiğin, sağlıksız hissettiğin bir ilişkinin içerisinde tabii ki kalmamalısın. Ama ilişkiyi oldurmak için de oturtmak için de çaba gösterme motivasyonu çok düştü insanlarda. Hani tamam, olmadı mı olmadı, kimseye eyvallahım yok, ben zaten kendi başıma yetiyorum gibi bir motto ya da moda var ve insanlar yalnızlaşıyor gitgide. Bir dahaki bölümde yalnızlığı konuşalım bence.
Kesinlikle konuşalım. Benim de o konuyla ilgili söyleyeceğim çok şey var. Daha önce de aslında değinmiştik ilişkileri konuşurken. Dediğim gibi insanlar artık bu olmadı, hadi yenisine geçeyim. Bu olmadı, bir tane daha deneyeyim. Hatta belki aynı anda 3-5 tanesini deneyeyim, bir tanesi olur belki deyip bunun yorgunluğunu da yaşıyorlar bir süre sonra.
Ve anlamsızlaşıyor da ilişkiler.
Evet.
Neyse, peki kişilik bozukluklarından devam.
Hadi.
Çekingenden devam edelim
Tamam,
mi?
hadi bir tane de senden gelsin.
Çekingen kişilik bozukluğunda bakalım onu kişilik bozukluğu yapan neler varmış ya da kişilik yapılanması diyebileceğimiz neler varmış. Kişilik yapılanması olarak gördüğümüzde, yani bunun hafif versiyonunda, alışkanlıkları ve sıradanlaşmış yaptıkları ile dingindirler. Yani kendi bir hayatları var onların. Tanıdık ve bildik insanlarla birlikte olmayı tercih ederler. Tanımadığı insanlarla birlikte olmayı tercih etmezler. Bozukluk kısmında ise sıradanlığın dışına çıkan olası zorlukları gözlerinde büyütürler. Yani asla kabul edemez. Hani o kendi rutininin, güvenli alanının dışına çıkma konusu asla kabul edilemez. Çok zor, çok büyük bir mesele haline gelir. Yine kişilik yapılanması olduğunda ailelerine yakın oluyorlar ve birkaç tane yakın arkadaşları oluyor. Kişilik bozukluğu olduğunda ise birinci derecede akrabalarının dışında yakın arkadaşları ya da güvendikleri hiç kimse olmuyor. Ve belirgin kişiler arası problemler yaşıyorlar. Problemler yaşadıkları için de ilişki kurmaktan kaçınıyorlar. Bu tür etkinliklere de gitmiyorlar. Yani davetlere, arkadaş buluşmalarına falan kesinlikle katılmıyorlar.
Kişilik bozukluğu değil de kişilik yapılanması kısmı daha yakın geldi. Üniversiteden bir arkadaşım. Küçük bir arkadaş evremiz vardı bizim ve dışarı çıkacaksak mesela o arkadaş grubunun içerisinde dışarıdan birisini getirdiğimiz zaman aşırı rahatsız olurdu. Hatta bunu öğrendiğimiz için bunu yapmamaya dikkat ederdik. Ama yine de teşhis koymuyoruz tabii ki.
Aynen.
Peki başka neler var?
Başka neler var bu bozukluğa dair? Mesela uygunsuz ya da aptalca bir şey söyleyecekleri korkusuyla ya da kendilerine yöneltilen bir soruyu yanıtlayamayacakları korkusuyla toplumsal durumlarda suskun kalırlar. Kişilik yapılanması tarafında ise başkaları varken çekingen, denetimi elden bırakmayan bir tutum sergilerler. Yani birinde korku var, diğerinde biraz daha çekingen bir duruş var. Çok başarılı sayılmazlar, işlerine ya da boş zaman uğraşlarına odaklanmakta güçlük çekerler. Kişilik yapılanması tarafında ise meraklı olabilirler ve özel bir takım uğraşlara odaklanabilirler diyor. Evet.
Başka peki?
Başka bağımlıdan gidebiliriz.
Evet, gidelim.
Bağımlılık da
Güllü'nün şarkısı da vardı hatırlarsan.
doğru. Peki bağımlı kişilik bozukluğu ne yapıyormuş? Başkalarından önemli ölçüde öğüt ve güvence almadan gündelik kararlarını veremezler. En önemli kararlarının başkalarının vermesine izin verirler. Hani bu şuna benziyor. Alışverişe giderken yanında arkadaşını götürme, onun onay vermediği kıyafetleri almamak, alamamak.
Ya da bu kimisi için annesi de olabiliyor. Hatta annesinden hiçbir zaman
Evet.
ayrılamıyor.
Evet, aynen. Kişilik yapılanması tarafında ise bu kişiler karar verirken başkalarının görüşlerini ve önerilerini almaktan rahatsızlık duymazlar. Ancak en sonunda kendi kararlarını kendileri verebilirler. Yani fikir danışmak okey. Bazı insanlar da hani böyle sormayı sever ya da bir konu üzerinde fikir alışverişi yapmayı sever. Saatlerce konuşur seninle. Ama sen ne dersen de günün sonunda gider
Evet,
kendi
evet.
kararını kendi
O
verir.
zaman beni niye yordun dersin?
Aynen. İşte o bağımlı özelliğinden kaynaklıdır büyük ihtimalle. Ama yine kendi kararını kendi verebildiği için bir kişilik yapılanmasıdır onunkisi. Kendi kararını veremeyenler ise daha kişilik bozukluğuna yakındır diye düşünebiliriz. Başka ne
Başka?
varmış? Dışlanacakları korkusuyla katılmasalar bile başkalarıyla aynı görüşte olurlar. Yani işte onaylama diğerlerine hiç katılmasa bile kendi fikri olmasa bile kişilik yapılanması tarafında ise yaşamlarındaki önemli kişilerle ilişkilerinde incelik gösterirler. Anlaşmaya istekli davranırlar, ince düşüncelidirler ve uyum sağlamaya çalışırlar. Ay bu beni anlatıyor. Kahrolsun. Kahrolsun şu uyumlu tarafım. Peki.
Başka?
Başka? Tasarıları başlatmakta zorluk çekerler kişilik bozukluğuna sahip olanlar ya da işlerini kendi başlarına yapamazlar. Hani biri gelecek onunla beraber oturacak ona o işi yaptırtacak gibi. Kişilik yapılanması tarafında ise bir takım üyesi olabilirler, iyi bir takım üyesi olabilirler. Kendi başlarına ilk adımı da atabilirler. Üzerlerine aldıkları görevleri de sonlandırabilirler. Ama genelde ekip halinde çalışmayı severler. Öyle düşünebiliriz.
Ya bir şey soracağım. Bir insanda kişilik bozukluğu olabiliyor da bir toplumda bir kişilik bozukluğu olması mümkün mü?
Mümkün zaten şey bazı kişilik bozukluklarının semptomlarını toplumlar da destekliyor. Narsizmi destekleyen toplumlar var mesela. Ya da borderline'ı destekleyen, bağımlılığı destekleyen. Yani şöyle düşünelim. Özellikle kadınların bağımlılığını destekleyen şeyler var. Töreler var, adetler var, kültürel kalıplar var. Öyle değil mi?
Çünkü ben bu bağımlı kişilik bozukluğu bana Türk toplumunu hatırlattı. Genellikle böyle şey olur ya, birilerine sormadan karar veremezler. Yani bu illa bir şey alacak mesela onun uzmanını bulur. Yani arkadaşı yoksa bile arkadaşını onun o konu hakkında bilgisi olan birini sorar. Tanımadığı birisini arar, ona sorar. Yine emin olamaz, çok alakasız gider kapıcıya sorar mesela.
Aynen.
Ya kendi dediğini yapmaz, çok güvenilir bilgiler aldığı halde gider kapıcının dediğini yapar.
Aynen. Evet.
Bu açılardan bana Türk toplumunu hatırlattı bu kişilik
Evet.
bozukluğu.
Zaten kolektif bir kültürüz. O yüzden destekleniyor da belki. Hani
Evet, mesela bir şey yaptın, şey derler. Aa, işte bizim Ahmet Usta'ya sormadan niye gitti fırına aldın? Ya Ahmet Usta'yı ben tanımıyorum.
aynen. Ya da bir karar verdi ve neticesi iyi değil. Ben sana demedim mi?
Evet, bir de o
Ben
var.
sana demiştim filan. Hani beni dinleyeceksin, bana
Beni
danışacaksın.
dinleyecektin.
Ya da işte eskiden kızların okutulmaması gerçi hala birçok yerde çok eğitim aldırmıyorlar kız çocuklarına ve dolayısıyla ne oluyor? Ekonomik olarak bağımlı oluyor. Dolaylı olarak işte kendi kararlarını vermekte zorlanıyor, kendi başına bir işi başlatmakta, sonlandırmakta zorlanıyor. Kişilik yapısı toplumun içerisinde bir kalıp haline gelmiş ve destekleniyor.
Kesinlikle. Bir de borderline
Hangisi?
diyelim mi o zaman?
Borderline adı üstünde sınırda demek. Yani border sınır, sınırda kişilik bozukluğu. Neden sınırda diyoruz? Çünkü borderline kişilik bozukluğuna sahip insanlar gerçekten kişilik bozukluğuysa yani kişilik yapılanması boyutunda değilse daha ağır bir durumsa nevrotikle psikotik arasındaki sınırdadır. Ne demek bu? Yani psikotik dediğimiz gerçeklik algısını yitirmiş olan ciddi ruh sağlığı bozuklukları ile Daha işte duygularını, düşüncelerini düzenlemekte zorlanan nevrotik dediğimiz yapının arasındaki sınırdadır borderline. O yüzden zor vakalardır borderline kişilik bozukluğuna sahip insanlar. Mesela hangi açıdan gerçeklik algısını yitirmeye müsaittir? Terk edileceğine dair o kadar ciddi inançları vardır ki sanki şu an terk edilmiş, hiçbir şey olmasa bile sanki şu an terk edilmiş gibi bir duygusal kriz geçirebilir. Şeyleri okuyayım ben semptomları. Mesela bozukluk tarafında gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen tutarsız yoğun insanlardır diyor. Ama kişilik yapılanması tarafında ise bütün ilişkilerinde tutkulu, karşıdaki kişinin üzerine odaklı bir bağlanma gösterirler. İlişkinin hiçbir yönünü hafife almazlar. Yani genel olarak ilişkilerini tutkulu yaşayan ve karşı taraf odaklı yaşayan insanların daha bir borderline yapıda olduğundan bahsedebiliriz. Ama bu insanlar o karşıdaki kişiyi yerin dibine sokuyor ya da yerlere göklere sığdıramıyorsa, yani gerçeklik algısını yitirdiyse bu anlamda borderline kişilik bozukluğu diyebiliriz.
Başka peki?
Kendilerine zarar verebilecek en az iki alanda dürtüsel davranırlar. Mesela para harcama, cinsellik, madde kullanımı, hırsızlık, kötü araba kullanma, tıkınırcasına yeme, intihar girişimleri gibi riskli davranışlar sergileyebilirler maalesef. Kişilik yapısı anlamında ise duygusal açıdan etkin ve tepkiseldirler. Her şey için duygularını gösterirler ve her şeye yüreklerini katarlar. Bu en dürüst insanı.
Hayatı böyle göstere göstere yaşayan insanlar.
Evet, flamenco en dürüst insanları. Duygusal çalkantılar gösterirler. Genellikle birkaç saat, ancak bazen birkaç günden daha uzun süren çökkün, sinirli ya da kaygılı oldukları dönemler olabilir. O yüzden bipolar depresyonla karıştırılıyor. Kişilik bozukluğu tarafı bu. Kişilik yapılanması tarafında ise gözü pek içinden geldiği gibi davranan, eğlence düşkünü gibi özellikler sergileyebilirler. Daha bir cesur, daha bir kendini ifade eden girişimci insanlar olabiliyorlar. Mesela öfke atakları çok yoğundur. Öfkelerini denetimsiz bir şekilde sergileme ihtimalleri vardır. Özellikle hani genç yaşta olanları. Daha böyle kişilik yapılanması tarafındaysa zor kontrol eden diyebiliriz. Yani bir tarafta dürtüsel bir öfke var, dürtüsel ve yıkıcı bir öfke var. Diğer tarafta tepkisellik var diyelim. Ama sonra durumdan pişman olup geri adım atma, karşıdakinin gönlünü almaya çalışma gibi girişimleri de olur. Böyle daha çok ilişkilerde zorlanan insanlar oluyor. Ve dediğim gibi daha önce de bir programda bahsetmiştik. Borderline'larla narsistik yapılanması olanlar partner olabiliyorlar. Doğal olarak birbirlerini çekebiliyorlar.
Öyle olduğu zaman sizin teşhis koymanız da mümkün olmuyor herhalde.
Yo, geliyor bir çift. Görüyorsun zaten direkt olarak. Bir taraf narsistik kişilik yapılanması olan, diğer tarafta borderline olan. Borderline tabii narsisti yere göğe sığdıramadığı için ve narsist de border, yani narsist de partnerini etkilemek için ilk etapta böyle aşırı şovlar yaptığı için, onun ayaklarını yerden kestiği için hop birbirlerine kapılıyorlar. Ama sonra sorunlar başlıyor. Şanslılarsa terapiye geliyorlar. Şanssızlarsa çok çalkantılı, karşılıklı birbirlerine fiziksel şiddet de uygulayabildikleri bir ilişki modeli oluşuyor.
Ben birbirlerini tamamlarlar ve problemsiz bir ilişki yaşarlar diye düşünmüştüm ama öyle olmuyor demek ki.
Yok, problemler çıkıyor.
Anladım.
Çünkü narsistin çok içeride ve derinde kendi değeriyle ilgili ciddi şüpheleri olduğundan dolayı onu seven bir insan olabileceğine inanamıyor. Yani o şu an hayatımdaysa ya benden bir çıkarı vardır ya işte beni gerçekten sevmiyordur ve beni ne kadar sevdiğini denemem lazım. Hani böyle şey, sevgi sınavları yaparlar sürekli ve bu borderline'ı çok yıpratır. Ya da Zaten beni hak etmiyordur. Çünkü o da değersizdir eğer beni sevdiyse. O yüzden bir şekilde benim bundan uzaklaşmam lazım diye ya duygusal olarak uzaklaşırlar ya da ilişkiyi bitirmeye çalışırlar. Ama borderline'da terk edilme korkusu olduğu için yapışıp kalır. Böyle bir çetrefilli ilişki modeli karşımıza çıkar.
Günümüz aşk dünyasında toksik ilişki dediğimiz şey ortaya çıkıyor sanırım.
Aynen.
Peki diğerlerin hepsini inceleyelim mi yoksa şöyle kabaca bir söyleyip geçelim mi?
Aynen bir örnek daha yapıp sonra diğerlerini de yüzeysel olarak geçelim. Çünkü çok uzun bir bölüm
Evet
olur
evet
her
öyle
birine
olacak.
detaylı girersek. Antisosyal dediğimiz bu cinayet işleyenler, hani seri katiller falan
Evet.
genelde antisosyal kişilik bozukluğuna sahip insanlardan çıkıyor. Onu biraz açabiliriz. Belki
Açalım, olur.
içimizdeki antisosyali keşfetmek adına.
Umarım yoktur.
Burada şeyden bahsedeyim. Bir antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişinin zihnindeki yerleşik düşünce kalıplarından bahsedeyim. Mesela şöyle düşünüyorlar. İşlerin yapılabilmesi için en iyi yol zorlamak ya da kurnazlık yapmaktır. Hepimiz bir ormanda yaşıyoruz ancak güçlü olanlar ayakta kalır. Ben insanları ele geçirmezsem insanlar beni ele geçirir. Verilen sözlerin tutulması ya da borçların ödenmesi önemli değildir. Ne kadar tehlikeli düşünce kalıpları var antisosyal kişilik bozukluğunun zihninde.
Yalnız böyle düşünce kalıplarına sahip olan bir insanın çok zor şartlarda yetişmiş olması gerekiyor gibi bir algı oluştu bende. Yani böyle bir
Evet.
rekabet olması lazım, bir hayatta kalma içgüdüsünün çok ateşlenmiş olması lazım gibi bir şey var sanki.
Evet. İşte ama genetik de olabiliyor. %50 gibi düşünürsek mesela, hani bazı çocuklar böyle de doğabiliyorlar. Daha bir rekabetçi, daha bir az empatik, ne bileyim daha hırslı dünyaya gelebiliyorlar. Onları da iyi bir ebeveynlikle yumuşatmak gerekiyor. Mesela işte bozukluk tarafında kavga ve dövüşlere katılmalarıyla belirgin oluyorlar. Çok çabuk kızarlar ve saldırırlar. Kişilik yapılanması tarafında ise ergenlik döneminde yaptıkları yaramazlıklar vardır mesela. Olaya karışmalar, yaramazlıklar. Kişilik bozukluğu tarafında parasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sık sık görülür. Yapılanması tarafında ise para konusunda cömerttirler diyor. Yani daha
Tam
bir
tersi
saçıp
neredeyse.
savurma. Geleceği tasarlamazlar. Belirli bir amacı olmadan ya da yeni bir işi ayarlamadan işlerini bırakıp giderler. Kişilik yapılanması tarafında ise günübirlik yaşamaya eğilimlidirler. Ancak daha kısa süreli de olsa bir takım tasarıları olur ve bağlantılara girerler. Diğerleri de konuşmadığımız neler kaldı? Mesela şizoid kişilik bozukluğu kaldı. Şizoid kişilik bozukluğunda
Şizoidi
daha
en başta konuşmamış mıydık?
şizotipali
Ha,
konuştuk.
tamam.
Bu hayal
Çok
dünyası.
benziyorlar ama birbirlerine.
Aynen. İkisi birbirine isim olarak benziyor. Şizoid de insanlardan kopuk bir kişilik yapısı düşünebiliriz. Kendi dünyasında yaşayan hatta evden çıkmayan kişiler düşünebiliriz. İnsanlarla bağlantıya geçmekte çok zorlanan kişiler oluyorlar.
Bunlar
Beden...
şeyler. Böyle mi? Yani yıllarca evden dışarı çıkmadan yaşayan insanlar var. Onların problemi bu
Olabilir.
kişilik bozukluğu mu? Başka bir şey de olabilir mi?
Başka bir şey de olabilir. Bu kişilik bozukluğu da olabilir. Mesela bedenleriyle de kopuk olabilirler. Çünkü şizoid kişilik bozukluğunun arka planında şöyle olaylar da olabilir. Çocukluk döneminde ya da bebeklikte çok kötü muamele, bedensel ihtiyaçların karşılanmaması ya da ciddi sağlık problemleri dolayısıyla hastane yatışları, ebeveynlerden uzak kalma ve bedenine yönelik bir takım tıbbi girişimlerin olması gibi altyapılar dolayısıyla şizoidlerde böyle bedenle temasta da bir problem vardır. Bedenlerini hissetmiyor gibi olurlar.
Yani bu nasıl ortaya, daha doğrusu nasıl Pınar? Soramadım
Nasıl
soruyu.
olabiliyor? Kafamda deli sorular. Sen ne? Nasıl? Köpek.
Gerçekten onu geçemedim soru. Yani kendini nasıl gösteriyor?
Böyle gösteriyor işte. Yani
Yani ben bedenimle bağı kopardığım zaman ne oluyor?
bedenini yokmuş gibi algılıyor ya da belli bir bedeninin belli yerlerini hissedemiyor. O taraf yokmuş gibi, o tarafa hakim değilmiş gibi hissediyor kendini. Odadan dışarı çıkmıyor, kendini kapatıyor. Bir fantazi aleminde yaşıyor. Fantazilerinde kendini işte çok önemli, çok büyük biriymiş gibi deneyimliyor ve böylelikle hissettiği o değersizliği, önemsizliği kamufle etmeye çalışıyor.
Bu bana çok değişik geldi ya. Daha önce hiç duymamıştım bunu. Çok enteresan geldi.
Evet, böyle bir tür var. Histerionik var mesela. Histerionikler de eğlenceli oluyorlar. Duygularını çok belli eden tipler oluyor. Ve mesela seni gördüğünde çok böyle sarılır, işte uçuş uçuştur, çok neşelidir. Seni böyle hani en çok sevdiği arkadaşı senmişsin gibi davranır. Sonra uzun bir süre seni aramaz, sormaz, görüşmez, tamamen iletişimi kapatır mesela. Ama sonra tekrar gördüğünde tekrar aynı şekilde davranır.
Ay aşırı sinir bozucu.
Ve anlam veremezsin. Yani bu beni seviyor mu, sevmiyor mu? Ve esasında bu kişiler böyle görünmelerine rağmen duyguları son derece yüzeysel deneyimleyen insanlardır. O yüzden histeriyonik kişilik bozukluklarıyla duygusal etkileşime geçmek biraz zordur.
Anladım.
Onların kendi duygularıyla etkileşime geçmesi de zordur.
Yani biraz yapmacık bir hayat yaşıyorlar gibi bir şey var
Hani histerik
sanıyorum.
kelimesi oradan geliyor zaten. Hani o bir şov yapar, dramatik bir şov yapar karşında. Ama aslında onu hissetmez içeride. Obsesif kompulsif kişilik yapılanmasında ise insanlar mesela düşünmekten harekete geçemezler. Bir sürü plan yaparsın kafanda, 50 kere düşünürsün ama adım atamazsın. Ya da düşünmekten o işi gerçekleştiremezsin gibi.
Bunun tam tersi bir kişilik bozukluğu varsa ben oyum. Ben yapar, ondan sonra düşünürüm.
Güzel, ne güzel. Mesela obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olanlar bir şeyi de yapamazlar. İş delege de edemezler. Çünkü o işi verdiği insan kendisinden daha iyi yapmayacağı için çıkan işi beğenmeyecek. O yüzden beğenmeyeceğime ya da karşıma gelen iş dolayısıyla sinirleneceğime bunu ben kendim yapayım daha iyi diye
Patronların
düşünebilir.
en sevdiği çalışan tipi.
Aynen. Hani bu İK'lar test yapıyor ya, kişilik testleri. Belki de bunları
Ben olsam
seçiyorlar.
seçerdim.
Sonra paranoidler var mesela. Hani herkes benim arkamdan iş çeviriyor, herkes benim kötülüğümü istiyor gibi düşünenler. Kimseye güvenemeyenler. Ondan sonra ne bileyim, ilişkilerde aldatılıyor muyum acaba diye sürekli böyle karşı
Çok zor bir
tarafı
hayat o ya.
check edenler. Evet, aşağı yukarı böyle konuşmadıklarımızın üstünden de geçmiş
Bunları
olduk.
konuştukça şeyi daha iyi anladım. Kişilik bozuklukların insanın hayatını ne kadar zorlaştırabileceğini ya da çevresindeki insanların hayatını ne kadar zorlaştırabileceğini daha iyi anladım.
İlk başta sorduğun soru neydi?
Diğer insanlardan kişiliği birazcık farklı diye insanlara niye kişilik bozukluğu tanısı koyuyoruz gibi bir soru
Evet.
sormuştum.
Birazcık farklı olana evet tanıyı koymuyoruz. Ama kendi hayatını ve diğerlerinin hayatını zorlaştıracak boyuttaysa bozukluk diyoruz ve onu tedavi etmek için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz.
Şimdi çok daha iyi almış oldum bu sorunun cevabını. Yine çok uzun bir bölüm oldu ama şahane bir bölüm oldu. Ben çok bilgilendim. Hatta bunu sonra birkaç kez daha dinleyeceğim. Ben belki notlarda almam gerekebilir. Bunları öğrenmek istiyorum çünkü. Çok teşekkür ederim paylaştığın için.
Rica ederim. Belki bir bölümde de şeyi bağdaştırırız ileriki haftalarda diyeyim. Hangi kişilik bozukluğu hangi savunma mekanizmasını çok net bir şekilde kullanıyor.
Harika, bunu yapalım mutlaka.
Evet,
Hatta
tamamdır.
ben çalışıp geleyim. Sen bana soru sor.
Sonra şeyi de bağlantılandırırız belki ileride. Kişilik bozukluklarıyla arketipler ve mitolojik semboller, mitolojik karakterleri de bağlantılandırırız.
Çok güzel.
Mesela narsistik kişilik bozukluğu Narsisos'tan geliyor. Narsisos mitolojiden ve Narsisos'un hikayesi ve sonrasında Nergis çiçeğine ismini vermesi konusuyla ilişkilendirdiğimiz daha sembolik arketipsel bir bölümde çekeriz.
Harika, bu da çok keyifli bir konu.
Süper,
O
anlaştık.
zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim.
Evet, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bizi psikolojikmiş Instagram hesabımızdan ve TikTok hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.
Hoşça kalın.
Güle güle.